والله ما يسوى أعيش الدنيا دونك، لا ولا تسوى حياة بهالوجود، دامك انت اللي رحلت كيف بصبر عالبعاد وكيف بنثر هالورود، عالبعاد وكيف بنثر هالورود. روحنا راضي غيابك يا حياتي، هذه قسمة لي وهذا لي نصيب، كنت شمع الضيء وتشرق حياتي.
إبراهيم olmak da İsmail olmak da muhabbetullah'a ulaşmakla mümkündür. Muhabbetullah'a ulaşmamış olanlar, bir kadını sevdiği kadar Allah'ı sevmeyenler, ne İbrahim olabilir ne İsmail, ne de onların yarısının yarısı. Tevekkül ile yükseliyor insan, teslimiyet ile yükseliyor insan, muhabbetullah ile yükseliyor insan. Allah'ı sevmezsen başka şeyleri seveceksin. Bundan emin ol. Allah'ı sevmezsen, altını elması istemezsen, odunla taşla İmtihanlara sokulacaksın, bundan emin ol. Ellerini kaldırıp dua etmeyi biliyorsun. Ya Rabbi ümmeti kurtar diyorsun. Ama Allah Azze ve Celle çocuğunu feda et dediği zaman hayır diyorsun, öyle mi? Aslında Allah yolunda mücadeleye katılanlar, her şeyi göze alanlar, her birisi bir İsmail olmayı kabul etmişler demektir.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Saffat suresinde Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın putları devirdiğini ve sonra da insanların kendisine hücum ettiklerini, öldürmek istediklerini bize haber vermişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam putlara karşı mücadelede bütün peygamberler gibi çok ısrarcı olmuş, hatta bütün peygamberlerin de önüne geçmiştir. Peygamberimiz de onun evladı olarak, o da hayatı boyunca putperestlikle mücadele etmiştir. İbrahim Aleyhisselam büyük putun dışındaki bütün putları yere devirmiş, hepsini yıkmış ve sonra da insanlar onun üzerine koşa koşa gelmişlerdi. Halbuki daha evvel ben hastayım dediği zaman onların, o putperestlerin putperestçe bayramlarına katılmamak için kendisinin hasta olduğunu, rahatsız olduğunu ifade etmiş. Hakikatte onların dinlerinden, onların putperestliklerinden rahatsız olduğunu anlatmak istemiş idi. Ve onlar onun gerçekten hasta olduğunu, taun hastalığına yakalandığını zannetmişler ve ondan kaçmışlardı. Sonra çok ilginçtir ki taun hastalığından kaçanlar, Hazreti İbrahim onların putlarını yere devirdiğinde, hepsini kırdığında, İbrahim'in hasta olduğunu unutmuşlar, üzerine koşa koşa hücum ederek gelmişlerdi. Asaletini kaybetmiş insanlar, doğru yoldan sapmış olanlar ne hale düşüyorlar? Hastalıktan kaçıyorlar da Allah'tan kaçmıyorlar, Allah'tan korkmuyorlar. Hastalıktan korkuyorlar, şundan bundan korkuyorlar, insanlardan korkuyorlar, fakir kalmaktan korkuyorlar. Bir şeylerden korkuyorlar ama Allah'tan korkmuyorlar. Hastayım dediği zaman ondan kaçanlar, onların putunu yıktığı zaman, o yanlışların ortaya koyduğu zaman onun üzerine hücum ettiler. Hastadır, yaklaşmayalım demediler. Demek ki insan bir kez kula kul olduğu zaman artık gözü kör olmaktadır. O yanlış yolu doğru gibi görmektedir ve onu savunma ihtiyacı duymaktadır. Allah Azze ve Celle ise onları rezil ettik buyurur. Onları cezalandırdık. Onlar Hazreti İbrahim'e bir kule yapıp oradan ateşler, kulenin altında ateşler yakıp onu ateşin içine atmak istediler ve attılar. Allah Azze ve Celle o olayı başka bir ayette anlatırken, biz de ateşe İbrahim'e serin ol dedik buyurur. Ateş İbrahim Aleyhisselam'a serin oldu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere de şu mesajı verir. Ey İbrahim'in soyundan geldiklerini söyleyenler, ey İsmail'in evladından olanlar, sizin atanız Hazreti İbrahim, onun soyundan gelmekle övünüyorsunuz ama o sizin gibi müşrik değildi. Tam tersine o şirkle mücadele ediyordu. Siz İbrahim'in soyundan geldiğinizi söyleyerek kibirleniyorsunuz. Sadece onun soyundan gelmekle övünüp duruyorsunuz. Halbuki asıl yapmanız gereken şey onun davasını omuzlamak, onun gibi muvahhid bir Müslüman olmak, onun gibi tevhid ehli ve şirkle mücadele eden bir mücadele insanı olmak iken siz tutup müşrik oluyorsunuz, ondan sonra da İbrahim'in torunları olmakla övünüyorsunuz. İşte İbrahim size anlatılıyor. İbrahim sizin gibi değildi denilmek isteniliyor. Ve nasıl ki onlar Hazreti İbrahim ateşe attılarsa, siz de Hazreti Muhammed'i adeta ateşe atmak istiyorsunuz. Onu öldürmek yahut sürgün etmek yahut hapsetmek istiyorsunuz. Zulümler yapıyorsunuz. Onun etrafındaki insanların dağılmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Her türlü yalan dolan ile iftiralar atıyorsunuz. Etrafındakileri dağıtmak istiyorsunuz. Halbuki daha evvel de bunun benzerleri yapıldı. Hazreti İbrahim'e de iftiralar attılar ve Hazreti İbrahim'i de ateşlere attılar. Fakat sonuçta Allah Azze ve Celle galip geldi ve Allah ateşe serin ol dedi. Şimdi siz de aynısını yapmaya kalkarsanız aynısı sizin de başınıza gelir. Ey İbrahim'in torunları, İbrahim'in izinden gideceğinize İbrahim'in düşmanının izinden gidiyorsunuz. İbrahim'in torunuyuz diyorsunuz ama Nemrud'un torunu gibi davranıyorsunuz. Ey ümmeti Muhammed, Muhammed'in ümmetiyiz diyorsunuz. Ondan sonra Amerika'nın izinden gidiyorsunuz. Yazıklar olsun. Ümmeti Muhammed'iz dersiniz. Ondan sonra tutar Batı medeniyetinin içine girmeye çalışırsınız. Halbuki siz ümmeti Muhammed'den iseniz gerçekten o zaman Hazreti Muhammed'in medeniyetini özlemelisiniz. Onun medeniyeti gibi bir medeniyet kurmak istemelisiniz.
Sizin medeniyetiniz safi, İslam medeniyeti, Muhammedi bir medeniyet olmalı. Sizin ne işiniz var başka medeniyetlerin içerisinde? Siz başkalarını da kendi medeniyetinize davet edeceğinize, kendi medeniyetinizi kurup ondan sonra bütün dünyayı ona davet edeceğinize, siz o yanlış medeniyetlerin içinde yer almak istiyorsunuz. Muhammed ümmetiyiz dersiniz, ondan sonra sanki batılıların evladıymışsınız gibi, onların ümmetiymişsiniz gibi, sanki onlar sizin ilahınızmış gibi onların izinden gidersiniz. Allah Azze ve Celle bu kıssalarla böyle olanları ikaz ediyor. İbrahim'in izinden gidenler, İbrahim'in soyundan geldiğini söyleyenler onun gibi olmalı. Nemrut gibi olmamalı, Nemrut'un izinden gidenler gibi olmamalı. Ve onlar Nemrut ve yanındakiler İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları gibi, ey Mekke'nin müşrikleri, siz de Hazreti Muhammed'i, aynı davayı devam ettiren Hazreti Muhammed'e aynı muamele yapmak istiyorsunuz. Allah Azze ve Celle İbrahim'i kurtardığı gibi Muhammed'i de kurtarır. Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır ey Resulüm. Sen anlatmaya devam et. Ve Allah Azze ve Celle İbrahim'i nasıl koruduysa Hazreti Muhammed'ini de o şekilde korudu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onlar maksatlarının aksıyla tokat yediler. Onlar Hazreti İbrahim'i çok zor duruma düşürmek istediler ama Allah Azze ve Celle onları zor duruma düşürdü. Ceza amelin cinsinden onlar İbrahim'i alçaltmak istediler. Halbuki Allah onları alçalttı. Siz Allah'a güvenin ve yolunuza devam edin. Sizi alçaltmak isteyenler Allah Azze ve Celle onları alçaltacaktır. Siz Allah'a tevekkül edip yolunuza devam edin. Allah Azze ve Celle bize Hazreti İbrahim ile tevekkülü öğretir. İbrahim Aleyhisselam bilmiyordu, ateşe atıldığı zaman ateşin kendisini yakmayacağını bilmiyordu. Ama o sadece kendi görevini biliyordu. Yapması gerekeni biliyordu, o onu yaptı sadece. Allah da kendi görevini bildi. İbrahim kendi görevini bilirse Allah kendi görevini bilmez mi? İbrahim görevini yapacak, Allah Azze ve Celle de onu koruyacak. İbrahimler vazifelerini yerine getirecekler, Allah da onları muhafaza edecek. Ateş olsalar Allah Azze ve Celle'nin emrinde değil mi ateş? Sonuçta Allah yakma dediği zaman yakar mı? Hazreti Musa Aleyhisselam gibi. Ona da Allah Azze ve Celle bir talimat verdi. Git dedi, şu tarafa doğru, denize doğru gideceksiniz. Bilmiyordu denizin yarılacağını. Ama Allah Azze ve Celle kendisine denize doğru git demişti. O da kendisine verilen görevi yaptı. Asker gibi davrandı. Komutanın işine karışmadı. Ne söyleniyorsa onu yapmakla vazifeliydi sadece. O da o vazifeyi yaptı. Bütün peygamberler aynı şekilde davrandılar. Sonunu bilmiyorlardı. Gaybı bilen Allah'tı ama onlar sadece kendi görevlerini biliyorlardı. Asker böyle olmalı. Kendi görevini bilmeli, komutanın görevine karışmamalı. Ve işte Allah Azze ve Celle bize bu örnekleri anlatır, bize bu akideyi yerleştirmek ister. Allah'a tevekkül etmiş olanları Allah'ın nasıl koruduğunu anlatmak ister. Cesaretin ömrü kısaltmadığını anlatmak ister. İbrahim ile bize cesaret kazandırır Allah. İbrahim olursam erken ölürüm zannetmeyin demek ister. Vadem gelmeden genç yaşta ölürüm zannetmeyin demek ister. İşte İbrahim putları devirir. Ve Allah Azze ve Celle ona 100 küsur yaşına kadar yaşamayı nasip eder. Halbuki daha çocuk sayılırdı. Daha delikanlıydı. Fakat Allah Azze ve Celle için gitti o riski göze aldı. Onlara bir şeyler anlatmak istiyordu. O putların hiçbir şeye gücünün yetmediğini anlatmak istiyordu. Bunu anlatabilmek için ölümü göze alması gerekiyordu. Çünkü onlar o putları gözlerinde çok büyütüyor. Onların yanına yaklaşamıyorlardı bile. Birinin gelip onun bir şey olmadığını anlatması gerekiyordu. Ve İbrahim Aleyhisselam onları devirerek tüm insanlara onların bir hiç olduğunu anlatmış oldu. Bunu gösterebilmesi için ölümü göze alması lazımdı. Ve o ölümü göze aldı, Allah Azze ve Celle de ona uzun bir ömür verdi. 100 küsur yaşına kadar yaşadı. Cesaret demek ki ömrü kısaltmıyor. Nice korkaklar var ki, genç yaşta ölür giderler. Demek ki korkaklık da ömrü uzatmıyor. İşte Allah Azze ve Celle İbrahim'in kıssasıyla bize bir de bu mesajı vermek ister. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde onlardan ayrıldı. Ve ben dedi Rabbime gidiyorum. Hakikatte insan Rabbine gidemez tabii ki. Allah zamanın ve mekanın olmadığı bir makamdadır. Fakat Allah Azze ve Celle kendisine yönelmiş olanlara böyle bir şeref verdiğini anlatmak ister. Benim yoluma girenler, onlar sanki bana gelmişler gibi kabul ederim demek ister. Benim yönlendirmeme teslim olanlar, ben onları nasıl yönlendiriyorsam, ona teslim olanlar, nefs-i radiye makamına ulaşmış olanlar, Allah'ın kaderine teslim olanlar, bunu başaranlar, onlar sanki Allah'a doğru gidiyorlar sayılır. Sanki onlar Allah'ın misafiridirler, Allah'a doğru gidiyorlar. Hakikatte onlar Allah yolunda gidiyorlardır sadece. Ama Allah Azze ve Celle Allah'a gittiklerini ifade eder bize. Tıpkı İsa Aleyhisselam havarilerine ve etrafındaki insanlara "Men ensar ilallah" dediği zaman, kim bana yardım edecek dediğinde havariler demişti ki "Nahnu ensarullah." Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Kim? Halbuki İsa Aleyhisselam öyle sormamıştı. Kim bana Allah yolunda yardımcılar olacak demişti. Kim ensarım olacak? Onlar ise biz ensarullahız dediler. Allah'ın yardımcıları, Allah Azze ve Celle kendi dinine yardım edenleri kendine yardım etmiş gibi kabul ediyor. Hakikatte insan Allah'a yardımcı olamaz. Ve Allah'ın zaten yardımcıya da ihtiyacı da yoktur. Ama Allah Azze ve Celle ensarullah ifadesini kullanır. Allah'ın yardımcıları der onlara. Bu insana verilebilecek en büyük şereftir. Allah'ın yardımcısı olmaktan öte Allah olmaktır. Allah olamayacağına göre kul, yaratılmış olan, yaratan olamayacağına göre, dolayısıyla Allah Azze ve Celle insana verebileceği en yüksek makamı veriyor. Benim yardımcım sayacağım seni diyor. Benim dinime yardım ettiğin zaman seni benim yardımcım sayacağım. Dinime yardım edenler bana yardım etmiş sayılacaklar. İşte aynen öyle. Ben Rabbime gidiyorum. Hakikatte Rabbinin yoluna gidiyordu. Rabbinin yönlendirmesiyle gidiyordu. Allah Azze ve Celle kendisini nereye doğru yönlendiriyorsa oraya doğru gidiyordu Hazreti İbrahim. Artık orada vazifesi bitmişti. Onlar artık anlamayacaklardı. Oradan kalkıp başka bir mekana gidecekti. Allah Azze ve Celle ona verdiği görev alanını değiştiriyordu. Peygamberler kendi kafalarından yer değiştiremezler. Yunus Aleyhisselam kendi kafasından yer değiştirmeye kalkıştı da ne oldu? Allah Azze ve Celle onu yeniden balığın karnında yeniden eski görev yerine döndürmedi mi? Demek ki vazifeliler kendi görev alanlarını kendilerine o görevi verenden izinsiz değiştiremezler. Ondan izin almadan görev alanı değiştirilemez. Nöbet mahallini bir asker bırakıp da başka yere gidebilir mi? Aynen işte öyle. İbrahim Aleyhisselam'ı Allah başka bir yere gönderiyordu artık. Ve İbrahim Aleyhisselam o yüzden diyordu, Rabbime gidiyorum. Başkalarını anlatmak için siz anlamadınız. Başkalarını anlatmak için Rabbim beni başka bir yere gönderiyor artık. Ve bu şekilde İbrahim Aleyhisselam oradan uzaklaştı. Ve uzaklaşırken de dedi ki Rabbi hebli mine salihin. Rabbim dedi bana kendi katından salihlerden nasip et. Salihlerden ver bana, lütfet bana. Salihlerden bir evlat, bir oğul ver bana benden sonra davamı devam ettirecek olan bir oğul ver bana. Bu manaya da gelebilir ise de daha genel anlamak da mümkün. Rabbi hebli mine salihin dedi çünkü. Salihlerden ver bana. Yani salihlerden bir kadro istemiş olabilir Hazreti İbrahim. Çünkü tek başına bir şeyler yapabilmesi çok zor. O yüzden tek başına ümmet olan Kur'an'ın ifadesiyle İbrahim tek başına ümmetti. Tek başına ümmet olan Hazreti İbrahim bile yalnız kalmak istemedi. Yalnız kalanların kulakları çınlasın. Hazreti İbrahim, tek başına ümmet olan İbrahim, Allah'tan, salihlerden insanlar istiyordu. Salih bir kadro ver bana diyordu. O salihlerden bir kadro istiyor. İbrahim, İbrahim olduğu halde yalnız kalmak istemiyor. Verilen vazifenin tek başına başarılamayacağını biliyor. Nasıl olur da İbrahim olmayanlar, tek başına ümmet olmayanlar, yani bizler nasıl olur da tek başımıza kalabiliriz? İbrahim bile tek başına kalmak istemiyor. Hazreti İsa bile tek başına kalmak istemedi. Men ensari ilallah dedi. Kim bana yardım edecek, yardımcılarım kimler olacak? İbrahimler, İsa'lar, Musa'lar, Hazreti Muhammed'ler yalnız kalmak istemiyorlar da. Allah İsra suresinde Efendimiz'e hitaben de ki der. De ki ve cealli min ledunke sultanen nasira. Ey Rabbim bana kendi katından büyük bir yardımcı kuvvet ver. Sen de yani ey Resulüm. Sen ki peygamberler peygamberisin, senin bile tek başına bu görevi yerine getirmen mümkün değil. Bir ümmet meydana getirmek zorundasın. Tüm dünyada adaleti tesis etmek istiyorsan, tüm dünyada Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek istiyorsan, zulme son vermek istiyorsan, senin de büyük bir güce ihtiyacın var. Tek başına olmaz. Allah'ın peygamberleri bile tek başına kalmak istemezken, bugün nice insanlar var ki tek başına bir şeyler yapmak isterler. Göz göre göre yanlış istikamete girmişler. Devam edip gidiyorlar. Cemaat olmanın sıkıntılarını göze alamayanlar, nasıl ümmet olabilirler? Cemaat bile olamayanlar, nasıl ümmet olacaklar? Ümmet olmanın birinci basamağı cemaat olmak değil midir? Peygamberler evvela bir cemaat meydana getirir, ondan sonra ümmet. Ümmet olmak isteyenler nasıl cemaat olmadan ümmet olabilecekler? Cemaat olmanın sıkıntılarına katlanamayanlar, küfür güçleriyle cemaat halinde karşı karşıya gelmeyi göze alamayanlar, çok iyi bilmektedirler ki fertleri, o küfür güçleri, fertleri muhatap almayacaklardır. Onları muhatap almayacaklar ve fert olarak kalanlar, bu halleriyle küfürle boy ölçüşmüş de olmayacaklardır. Küfürle boy ölçüşmeyenler nasıl olacak da Allah'ın onlara vermiş olduğu vazifeyi yerine getirmiş sayılacaklar? İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam da öyle dedi. Rabbi hebli mine salihin. Salihlerden bir evlat ve salihlerden bir kadro bana nasip et ey Rabbim dedi. Verilen görevi yerine getirebilmem için bana yardımcılar gönder. Ve Allah Azze ve Celle ona istediğini nasip etti. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Ve biz onu bir gulam halim ile, bir uslu çocuk ile, bir yumuşak evlat ile onu müjdeledik. Yani Hazreti İsmail ile. Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim'in ilk çocuğu. Bu ayetin hemen ardından bunun gelmiş olması, yani İbrahim Aleyhisselam'ın ellerini kaldırıp Rabbi hebli mine salihin deyince, ardından da biz de onu bir gulam-ı halim ile müjdeledik buyurulmuş olmasından zannetmeyesiniz ki duası hemen ertesi sene kabul edildi de, ya da hemen o günlerde kabul edildi de hemen bir sene iki sene sonra çocuk verildi zannetmeyin. İbrahim Aleyhisselam Tevrat'ın da verdiği bilgiden anlıyoruz ki 86 yaşındayken ancak çocuk sahibi olabildi. Aradan onlarca yıl geçti. Onlarca yıl geçti, ondan sonra Allah Azze ve Celle duasını kabul etti. Allah duaları ne zaman kabul edeceğini çok iyi bilendir. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatlerinde dediği gibi, oğul sabretmesini bil. Çünkü çiçek vaktinden evvel açmaz. Evet, İbrahim Aleyhisselam da dua etti ve hiçbir zaman duam kabul edilmedi demedi. Onlarca yıl bekledi ve duam reddedildi diye düşünmedi. O manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kul ben dua ettim de duam kabul edilmedi demedikçe duası kabul olur. Böyle demeyin buyuruyor yani. Dua ettim de duam kabul edilmedi demeyin. Koskoca İbrahim Aleyhisselam'ın bile duası kabul edildi ama onlarca sene sonra kabul edildi. O putu devirdiği zaman, ateşe atıldığı zaman daha gençti. Delikanlı sayılırdı. Fakat Allah Azze ve Celle ona ta ihtiyarlık dede olacağı yaşta ancak çocuk nasip etti. Demek ki Allah vermek isterse veriyor. Ve Allah Azze ve Celle ne zaman vereceğini de çok iyi biliyor. Belki Hazreti İbrahim'in daha onlarca yıl yalnız mücadele etmesini istiyordu. Belki onun daha da yükselmesini istiyordu. Belki İbrahim Aleyhisselam'ın derecesinin yükselmesi için belki böyle takdir edilmişti. Bilemeyiz, Allah bilir, acaba başka hikmetleri de var mıdır? Düşünecek olsak belki başka hikmetler de bulabiliriz. Ama önemli değil. Önemli olan şu, Hazreti İbrahim Aleyhisselam sonuçta tam bir teslimiyet içerisinde ben görevimi yaptım, duamı yaptım diyordum. Artık gerisi Rabbime kalmıştır. Kabul etmek isterse eder. Eğer vermek istiyorsa verir. Ama vermek istemiyorsa elbette ki onun bir bildiği vardır. Belki Hazreti İbrahim'in bütün nesillere baba olması için, belki İbrahim Aleyhisselam'ın bütün zamanlara, kıyamete kadar gelecek bütün ümmetlere örnek olabilmesi için, bütün insanlara sabrıyla örnek olması, cesaretiyle örnek olması, tek başına ümmet olarak örnek olması, tek başına bütün dünyaya meydan okuması için, belki de onun için Allah 86 yaşına kadar vermek istemedi. 86 yaşında çocuğu oldu. Bir gulam halim, uslu bir çocuk, yumuşak bir çocuk, Peygamberimizin atası Hazreti İsmail. Efendimiz onun soyundan gelir. Ve Efendimiz de yumuşaktır, halimdir. İsmail gibi o da halim idi. Düşmanlarına karşı bile intikam almadı. Zafer kazanıyordu, Mekke'yi fethediyordu, Mekke'ye giriyordu ama bir fatih gibi girmiyordu. Devesinin üzerinde Mekke'ye girerken o kadar eğiliyordu ki, mağlup bir insan gibi sanki galip bir insan değil de, sanki mağluptur, öyle bir eğiliyordu ki, o kadar mütevazi idi ki, insanlara dimdik bir başla girebilirdi. Siz bana böyle böyle yaptınız, şimdi intikam günüdür de diyebilirdi. Ama onlara şöyle dedi, başını eğerek Mekke'ye girdi. O kadar eğdi ki başı devesinin boynuna değecek kadar eğdi. Ve dedi ki, benden ne bekliyorsunuz ey Mekkeliler? Yıllardır bana zulmettiniz. Yıllardır benim ashabımı öldürdünüz. Yıllardır bize böyle şeyler yaptınız. Şimdi benden ne bekliyorsunuz? Dediler ki, sen kerim bir kardeşimizsin. Kerim kardeşimizin de oğlusun, senden kerim olmanı bekliyoruz. Allah Resulü dedi ki, evet ben öyleyim, hepiniz serbestsiniz dedi. Hepiniz serbestsiniz. İntikam günüydü halbuki. Belki öyle de görülebilirdi. Bazı insanlar belki de onu bekliyorlardı. Ama Allah Resulü bir gulam-ı halimin torunuydu. Yeri geldiği zaman kafirin karşısında hiçbir zaman boynunu bükmemiş Hazreti Muhammed. Hep dimdik durmuş. Tevhid peygamberi, İbrahim'in torunu, İsmail'in torunu, hiçbir zaman boynunu bükmedin. Ama zafer elde ettiği zaman hiçbir zaman da dimdik olmadı. Zafer kazandığı zaman hiç kimseyi ezmedi. Ama kafirler güçlü olduğu zaman da, kendisi zayıf olduğu zaman da hiçbir zaman onların karşısında boynunu bükmedi. Her zaman dimdikti. Ve işte İsmail'in torunu, Allah Azze ve Celle Hazreti İsmail ile Hazreti İbrahim'i müjdeledi. İlk çocuğu Hazreti İsmail, İshak daha sonradan verilecek kendisine. 99 yaşına geldiği zaman veya 100 yaşına geldiği zaman Tevrat'ın verdiği bilgiye göre İshak daha sonra verilecek. Birinci çocuk olarak İsmail Aleyhisselam verildi. Ve öyle bir çocuk ki o ahir zaman peygamberinin atası olacak olan bir çocuk. Ve فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيْ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكُ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. İsmail İbrahim'in yanında yürüyecek, koşacak çağa geldiği zaman yaklaşık 13 yaşına kadar bazı rivayetlerde 12-13 yaşlarına belki biraz daha küçük de olabilir. Babasının yanında koşacak, yürüyecek çağa geldiğinde sahi gayret gösterecek, ufak tefek işler yapabilecek çağa geldiği zaman dedi ki İbrahim oğlu İsmail'e, evladım dedi, oğulcağızım, ya bu ney, oğulcuğum dedi, rüyamda gördüm ki seni boğazlıyorum, seni kesiyorum, bak bakayım ne diyeceksin, görüşün nedir dedi. Peygamberlerin rüyası herhangi bir insan rüyası gibi değil. Peygamberlerin rüyası vahiydir. Peygamberimizden gelen bir hadiste öyle buyurulur. Hadis kütüb-i sitede mevcut değilse de böyle bir hadis mevcut. Allah Resulü öyle buyurur. Peygamberlerin rüyası vahiydir. Zaten kendisine gelen ilk vahiy de rüya, sadıka rüya şeklinde değil miydi? Kendisine gelen vahiy de o şekilde başlamıştı. Ve İbrahim Aleyhisselam bir peygamber olduğundan o rüyayı kesin bir talimat olarak görüyordu. İçimizden herhangi birisi böyle bir rüya görse, çocuğunu öldürürken ya da birisini öldürürken, birini keserken mesela görse, onu yapması asla caiz olamaz. Biz peygamber değiliz. Bu peygamberler için söz konusu olabilir. Çünkü peygamberlerin rüyası vahiydir. Ve onların rüyasının da ekseriyetle tabire ihtiyacı yoktur. Açık seçik olur ekseriyetle rüyaları. Tabire ihtiyaç duymazlar. Aynen yapmaları gereken şey onlara vahiy şeklinde gelmiş gibi, melek getirmiş gibi bu şekilde anlarlar ve onu tatbik ederler. İbrahim Aleyhisselam böyle söylerken aslında bu görevi yapmayacağından değil, oğlundan izin aldığı için de değil, sadece oğlu deniyordu. Acaba oğlu ne yapacak? Acaba Rabbinin kendisine vaat ettiği o evlat bu mudur? Ulam-ı Halim acaba bu mudur? Yumuşak çocuk, uslu çocuk acaba bu mudur? Yoksa sonra mı verilecek kendisine? Acaba bu verilen o değil mi yoksa? Oydu, İsmail idi o. İsmail yumuşak olduğunu ona gösterecek. Tevekkül sahibi olduğunu ona gösterecek. Yap diyecek, babacığım yap, emrolunduğun şey yerine getir. Anlayacak ki İbrahim Aleyhisselam işte kendisine vaat edilen o çocuk işte bu çocuktur. İşte budur gulam-ı halim. Yumuşak çocuk, akıllı çocuk, uslu çocuk işte budur. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın bir muradı da şuydu. Ona bunu sorarken şunu da kastediyordu. Acaba emrolunduğu şeyi yap babacığım der de bu şekilde derece alır mı acaba? Yükselmesi için ona bir fırsat veriyordu. Zaten kesecekti, bu iş olacaktı. Ondan izin alacak değildi. Allah emrediyordu. izin alacak değildi, fakat o oğlunun da yükselmesini istiyordu. O bir baba olarak çocuğunun boğazına bıçağı dayadığı zaman zaten yükseliyordu. Ama o çocuğunun da yükselmesini istiyordu. Merhametli babam. Merhamet nasıl bir şey? Bugün babalar yanlış merhamet içerisindeler. Analar babalar yanlış merhamet içerisinde. Çocuğunu sabah namazına kaldırmıyor. Aman çocuğum uykusu bölünmesin diyor. Yanlış merhamet. İbrahim Aleyhisselam'ın merhameti doğru merhamettir. Çocuğuna olan merhametinden dolayı İslam davasına katılmasını istemiyor. Evladım namazını kıl, evinde otur diyor. Vatanı, milleti, Müslümanları sen mi kurtaracaksın diyor. Yanlış merhamet. Çocuğuna merhametli misin? Gerçekten merhametliysen çocuğuna demelisin ki, çocuğum Rabbimin yolunda sen de mücadele et. Sen de yüksel benim gibi. Ben Rabbimin yolunda mücadele ediyorsam, sen de onun yolunda mücadele et, sen de yüksel. Cennette beraber olalım evladım. Böyle demesi gerekirken, böyle söyleyemeyenler, aman oğlum, aman kızım, siz bu işlere karışmayın. Ama lafa geldiği zaman, ya Rabbi bu ümmeti kurtar diyor, elini kaldırıp böyle dua ediyor. Yalan ediyor. Böyle dua olmaz. Samimiyetsiz bir dua. Başkalarının çocuğu feda olsun yani. Seninki feda olmasın, onu mu söylemek istiyorsun? Biliyorsun ki koskoca ümmetin kurtuluşu için, Müslümanların bugün bu zilletten kurtulabilmeleri için elbette ki bazıları feda olacaklar. Elbette ki çalışanların içerisinden niceleri şehit edilecek. Biliyorsun İslam düşmanları mutlaka bir şeyler yapacaklar saltanatlarını kaybetmemek için. Başkalarının çocuğunun başına gelsin istiyorsun öyle mi? Ellerini kaldırıp dua etmeyi biliyorsun. Ya Rabbi ümmeti kurtar diyorsun. Ama Allah Azze ve Celle çocuğunu feda et dediği zaman hayır diyorsun öyle mi? Aslında Allah yolunda mücadeleye katılanlar, her şeyi göze alanlar, her birisi bir İsmail olmayı kabul etmişler demektir. Ve çocuğunu bu yola sevk edenler, sen de bu yola katıl evladım. Zaten sonunda ölmeyecek misin? Hiç olmasa o değersiz başlarımız değer kazanır. O şekilde söyleyenler, sen de katıl bu davaya evladım. Yanlış değil. Bu dava doğrudur. Hem vallahi hem de billah bu dava doğru bir davadır. Bundan da şerefli bir dava yoktur. Bundan daha şerefli ne olacak? Allah'ın üstünde bir ilah mı var ki? Allah'ın davasından daha büyük dava ne olabilir? Evladım sen de bu davaya katıl diyebilenler, sonunda gerekirse bu dava uğrunda öl. Her ne gerekiyorsa, bu dava için yapman gereken ne varsa sen de yap evladım diyenler, işte onlar İbrahim'i bir teslimiyet göstermişlerdir. Bize Allah rüyamızda oğlunu kızını kes demeyecek. Dese de onun tabiri böyle olmayacak. Ama Allah bize kitabıyla söylüyor. Bizim gördüğümüz rüyalar peygamberlerinki gibi sadıka olamayabilir. Vahiy sayılmayabilir. Ama hatta sadıka olsa bile bizim gördüğümüz rüyalar peygamberlerinkine yine denk olamaz. Fakat Allah Azze ve Celle bize kitabıyla zaten kendinizi de oğlunuzu da bu davaya adayın diyor. Zaten söylüyor. İbrahim gibi olun, İsmail gibi olun zaten diyor. İlla da rüya mı göreceksin? İbrahim olamayacağına göre, oğlun da İsmail olamayacağına göre, o halde hiçbir zaman böyle bir teslimiyet göstermeyecek miyiz? böyle bir rüya görmüyoruz diye, görmeyeceğiz diye, görsek de bunun tabiri bizim için başka olacaktır diye Allah bize de böyle bir teslimiyet emretmiyor demek midir? Kitap ne için gelmiş? Vahyin bir kere en üstün derecesi Kur'an değil midir? Metluv olan bu kitap, okunan bu kitap değil midir? Bu kitap rüyadan da üstün değil midir? Bu kitapta da Allah benim yolumda mücadele edin demiyor mu? Gerekirse ölüm demiyor mu? Ümmetin kurtuluşu için mücadele verin demiyor mu kitap? İşte İbrahim Aleyhisselam'a rüya ile söylendiyse bize de Kur'an ile söyleniyor. Ve Allah Azze ve Celle İsmail Aleyhisselam'ın da derecesini yükseltti. İbrahim de İsmail de yükselmiş oldular. Ve izittele İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Kale inni ca'iluke linnâsi imâme. Kale ve min zurriyeti. Kale la yenâlu ahdi zalimin. Bir zamanlar Allah İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirdi ve imtihanları kazandı. İşte bunun gibi. Oğlunu kes dedi mesela. İbrahim Aleyhisselam imtihanı kazanınca, bütün imtihanları tamamlayınca diploma alır gibi adeta. Çünkü Kur'an bir kelime diyor cemi ifadesiyle, çoğul ifadesiyle. Ve izibtele İbrahim'u buyuruyor. İbrahim'i imtihan etmişti Rabbi. Nelerle imtihan etti? Bir tane imtihan değil. Birçok imtihandan geçirdi. Adeta derslerinin tamamını yani verdi der gibi bir şey. Diplomayı aldı adeta. Dedi ki o zaman Allah inni ca'iluke linnâsi imâme. Seni insanlara imam yapacağım. İmtihanları kazanınca. Demek imtihanları kazanmadan yükselmek mümkün değil. İmtihanları kazanmadan yükselinmiyor. İmtihansız olsun isteniyor. İnsanlar namaz kılarak, oruç tutarak eğer bir santim yükseliyorlarsa 50-60 yılda böyle bir imtihan ile bir saniyede 50-60 metre yükselir. Bu imtihan namaza benzemez. Çocuğunu kes demek ne demek? Nasıl bir imtihan bu? Baba olan bilir, ana olan bilir. Bir babanın evladını kesmesi nasıl bir şey? Bu nasıl bir imtihan? Ama Allah Azze ve Celle öyle bir imtihana sokmak istedi onu. Ağır imtihan. Peygamberlerin imtihanı da peygamberlere göre büyüklerin imtihanı büyük oluyor. İlkokul talebesinin imtihanı ile üniversite talebesinin imtihanı aynı mıdır? Soruların zorluk derecesi aynı olur mu? Bizim gibilerin imtihanı ilkokul talebesinin imtihanına benzerken İbrahimlerin, Musaların imtihanı işte böyle. Çocuğunu kes diyor Allah. Hiç de kolay değil. Bazı rivayetlerde Zilhicce'nin 8. bayram yani Kurban Bayramı'ndan 2 gün evvel yani Zilhicce'nin 10'unda Kurban Bayramı yapıyoruz. 8'inde bu rüyayı gördü, kesemedi. 9'unda gördü, kesemedi. 10'unda gördü. 3 gün üst üste. O zaman anladı ki Allah'ın kesin talimatıdır. Dönüş yoktur. İşte o zaman dedi ki oğulcağızım ben seni keserken gördüm. Rüyamda öyle gördüm seni kesiyorum. Ne dersin dedi. Ve böylece Allah yolunda çocuğumuzu vakfedeceksek onun da görüşünü almak gerektiğine de işaret edildi. Demek ki sadece tek başına da vakfetmen adaman olmuyor. Onun da istemesi gerekiyor. Sen çocuğunu adasan bile çocuğun istemiyorsa öyle kurbanlığı Allah kabul etmiyor. Kurbanlık da isteyecek. Sen para vereceksin, koç alacaksın. Ama Bismillah Allahu Ekber dediğinde o koç o besmeleyi duyduğunda vallahi teslimiyet gösteriyor. Tamam diyor, razıyım diyor. Biz onun teslimiyet gösterdiğini bazen halinden anlayabiliriz. Belki bazılarınızın başına da gelmiştir. Koyun teslimiyet gösterir. Boynunu geriye doğru atar, atar, atar. Haydi kes beni der. Benim başıma geldi böyle bir olay. Bismillah Allahu Ekber dediğimde besmeleyi duyan koyun başını arkaya doğru attı, attı, attı. Kes beni diyordu adeta. Bütün ailem de oradaydı, şahittirler. Allah Azze ve Celle hayvanın da teslimiyet göstermesini istiyor. Kurbanlık olacak olanın da teslimiyet göstermesini istiyor. Biz çocuğumuzu adayacaksak Allah yolunda çocuğumuz da bunu istemeli. Zorbalık yok. Zaten o şekilde olacak olsa kabul de olmaz ki. İbrahim de İsmail de kazanması gerekiyordu imtihanı. Ve işte o zaman inni ezbehuk, seni kesiyorum rüyamda. Fenzur meze tara, bak bakayım ne diyeceksin, senin görüşün nedir ey oğlum? Kale ya ebet if'al me tu'mer. Dedi ki babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Emrolunduğun şeyi yap ey babacığım. Öyle bir anda bile babacığım kelimesini kullanıyor. Haydi İbrahim Aleyhisselam'ın ya bu ney demesini anlıyoruz da. Ey oğulcağızım. Tabi çocuğunu kesecek olan bir baba tabi böyle bir ifade kullanır. Ama kesilecek olan İsmail, İbrahim olmak zor da İsmail olmak da zor. Kesilecek olan İsmail, ya ebeti diyor o anda, babacığım diyor. Bu nasıl bir teslimiyettir? Emrolunduğun şeyi yap ey babacığım. Böyle bir şeyi gösterebilmek, İbrahim olmak da İsmail olmak da muhabbetullah'a ulaşmakla mümkündür. Muhabbetullah'a ulaşmamış olanlar, bir kadını sevdiği kadar Allah'ı sevmeyenler, ne İbrahim olabilir ne İsmail, ne de onların yarısının yarısı. Bir kadın için malını harcayanlar, onun için ölümü göze alanlar, ölenler, öldürenler, maşuku uğrunda yapmadığı kalmayan aşıklar, Allah yolunda hiçbir şey yapamayanlar ve bundan sonra da Allah'ı seviyorum diyenler bir kez daha kontrol etsinler kalplerini. Hakikaten Allah'ı seviyorlar mı? Seven böyle olmaz. İşte seven İbrahim gibi davranabilir, İsmail gibi davranabilir. Muhabbetullah'a ulaşmış olanların hali budur. Muhabbetullah'a ulaşmadan insan böyle bir teslimiyet nasıl gösterir? Böyle bir tevekkül nasıl gösterir? İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman da bilmiyordu Allah'ın ateşe serin ol diyeceğini. Ateşin onu yakmayacağını bilmiyordu. Burada da bilmiyor. Allah Azze ve Celle ona bir koç gönderecek, onu bilmiyor. O sadece kendisine emredileni yapıyor. Bilmiyor Allah Azze ve Celle nasıl takdir edecek. Ama o teslim oluyor. Böyle bir teslimiyet. Peygamberler bu kadar zor imtihanlardan geçirildiler. Normal insanlar bu derece büyük imtihanlardan geçirilmiyorlar. Ama herkesin dağına göre kar yağması misali, herkese göre Allah imtihan hazırlıyor. İnna Allah istafa Adem ve Nuhan ve Ale İbrahim ve Ale İmran alel alemin. Allah Nuh'u seçti, Adem'i seçti, Nuh'u seçti, İbrahim ailesini seçti. Ve İmran ailesini seçti. Bunlar seçilmiş olanlar. Seçilmişlerin imtihanı da seçilmiş oluyor. Seçilmiş insanların imtihanı büyük oluyor. Büyük başın derdi büyük oluyor. Allah Azze ve Celle onları seçiyor. Çünkü insanların seçilmişlere ihtiyacı var. Nasıl ki insanların süper zeka insanlara ihtiyacı var. Nasıl ki insanların İbn Sina'lara ihtiyacı var. Nasıl ki insanların Newton'lara, Einstein'lara ihtiyacı var. İnsanların matematikte, fizikte, kimyada, tıpta, astronomide, bütün alanlarda süper zekalara ihtiyacı olduğu gibi hidayet önderlerine de ihtiyaçları var. seçilmişlere ihtiyaçları var. Allah o seçilmişlerinin eliyle insanlara nimet verir. O zeki insanların eliyle insanlara teknolojiyi nasip eden arabayı, uçağı, telefonu o zeki insanların eliyle vermek ister. Aynı şekilde insanlara hidayet vereceği zaman da hidayet önderlerinin eliyle vermek ister. Onları seçer Allah. Onlar seçilmişlerdir. Her alanda seçilmişlere ihtiyaç vardır. O yüzden seçilirler. Birileri de kalkıp ya Rabbi ben neden seçmedin demesin diye onlara torpil yaptın. Beni de seçseydin ben de İbrahim olurdum, Musa olurdum, İsa olurdum demesin diye o seçilmişlere zor imtihanlar hazırladı Allah. Torpil yok dedi yani. İnsanların seçilmişlere ihtiyacı olduğu için ben seçiyorum yani bunları. Ama yine de onlar bedavadan da cennete girecek değiller. İbrahim seçilmiştir ama onun imtihanı da İbrahim'e göredir. Seçilenler de imtihana sokuluyorlar yani. Hem de en zor imtihanlara onlar sokuluyorlar. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Hazreti İbrahim'i ve İsmail'i imtihan ediyordu. İkisi de imtihanı kazandılar. İsmail Aleyhisselam emrolunduğun şeyi yap dedi. Kesilmek zordu, kesmek belki ondan da zordu. Ve Allah Azze ve Celle bu olayı bize 4000 sene evvelki bu olayı bize anlatıyor. Peygamberimizden itibaren hatta İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren bu olay konuşuluyor. Bütün insanlar bu olayı konuşuyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, bazı kutsal metinlerde ve en önemlisi Kur'an'da Allah Azze ve Celle anlatıyor ve bütün dünya bugün bunu konuşuyor. Ve demek ki siz teslimiyet gösterirseniz Allah size şeref kazandırır. Allah size şeref kazandırdığı zaman sizden sonrakilerin içinde size bir nam bırakır. Arkanızda bir iz bırakmış olursunuz. Herkes ölecek sonuçta. Önemli olan iz bırakarak ölmek. İz bırakmadan herkes ölüyor zaten. Kuru kalabalıklardan olmak önemli değil. İz bırakarak ölmek önemli. İz bırakanlar bunlar. Allah Azze ve Celle onları 4000 yıldan beri anlatıyor. 4000 yıldır insanlar İbrahim'in bu kıssasını konuşuyor. Ve daha da konuşmaya devam edecek. Milyarlar konuştu ve onlarca milyar insan bunu konuşmaya devam edecek. Bir örnek hareket birdenbire yükseltiveriyor insanı. 100 sene namaz kılsanız, bir gün böyle bir imtihana sokulsanız, imtihanı kaybetseniz derecenizi kaybediverirsiniz. Ama böyle bir imtihana sokulsanız ve kazansanız, 100 yılda, 100 yıl namazla, oruçla, zekatla kazanamadığınız mertebeyi kazanıverirsiniz. Işınlama yöntemi gibi birdenbire ışın hızıyla yükseliverirsiniz. Yükselmek böyle oluyor. O yüzden mümin fedakarlık ve teslimiyet göstermesi gerektiğini bilmeli. Tevekkül ile yükseliyor insan. Teslimiyet ile yükseliyor insan. Muhabbetullah ile yükseliyor insan. Allah'ı sevmezsen başka şeyleri seveceksin. Bundan emin ol. Allah'ı sevmezsen, altını, elması istemezsen, odunla, taşla imtihanlara sokulacaksın. Bundan emin ol. Allah sevgisiyle imtihan olmazsan, kadın sevgisiyle, mal sevgisiyle, makam sevgisiyle Allah yolunda başına gelmedik kadar şeyler başına gelecek. Bundan emin ol. Allah yolunda başına bir şey gelmesini istemiyorsun öyle mi? Vallahi eften püften meseleler için neler gelecek başına neler. Bir gün oğlun bir şey yapacak, bir gün kızın bir şey yapacak. Bir gün anan felç olacak, bir gün baban bilmem ne olacak. Bir gün filan akrabanın başına bir şey gelecek. Bir gün öbürünün başına bir şey gelecek. Sen altın ve elmas istemedin. Allah'ın yükünü taşımak istemedin. Allah da sana odun taşıtır. Taş taşıtır. Allah'ın yükü elmastı. Altındı, onu istemedin. Sen bu dünyaya imtihana geldin. Ama şununla ama bununla bir şeyle imtihan olacaksın. Allah'ın davasını omuzlamaz, kafirlerle mücadele etmez, o şekilde imtihan olmaktan korkarsan, Allah sen evladınla başka bir şeyle imtihan edecek. Bundan emin ol. Ama hastalıkla, ama kaza ile, ama bela ile. Matematikten imtihana girmek istemedin sen. O zaman Allah seni fizikten imtihana sokacak. Fizikten imtihana girmek istemezsen kimyadan imtihana gireceksin. Bil ki bu dünya hayatındaki imtihanlar bazen zor olacak. Bu dünyanın imtihanları beden eğitimi imtihanına benzemeyecek. Zor imtihanlar olacak. Altın taşımayanlara Allah odun taşıtacak. Matematikten imtihana girmek istemeyenlere Allah fizik soruları hazırladı. Kurtuluş yok yani. Bir şekilde imtihan olacağız. Allah Azze ve Celle bize böyle misaller vererek hangi imtihanları istememiz gerektiğini de öğretiyor. Seçilenler böyle imtihanlara sokuldular. Siz de seçilmişlerden olmak istiyorsanız Allah Azze ve Celle'yi evvela sevin ki Allah sizi de sevsin ve sizi böyle imtihanlara soksun. Kaldıramayacağınız imtihanlara sokmaz, merak etmeyin. Allah kullarına karşı zalim değil. Merak etmeyin, kaldıramayacağınız imtihanlar hazırlamıyor. Biliyor biz İbrahim değiliz, biliyor İsmail değiliz. Ama bizi zorlayacak imtihanlar yine de. Bizim çapımıza göre imtihan soruları hazırlanıyor, merak etmeyin. İlkokul talebesiyiz, ona göre sorular hazırlanıyor. Korkmayın, üniversite imtihanı soruları sorulmayacak. Gelin Allah'a teslimiyet gösterin. Allah Azze ve Celle kitabında size kendinizi Allah'a adayın diyorsa, Allah yolunda kafirlerle mücadele edin, evlatlarınızı da bu yola sevk edin diyorsa, Allah'a güvenin ve bu yola girin, korkmayın. Kaldıramayacağınız imtihanlar olmayacak. İsmail Aleyhisselam imtihanı kazandı ve dedi ki, İf'al mâ tu'mer, ya ebet if'al mâ tu'mer, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Setecidûni inşâallâhu mine's-sâbirîn. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Felemmâ eslemâ ve tellâhu lil-cebîn. İkisi de Allah'a teslimiyet gösterince ve İbrahim İsmail'i şakağının üzerine yan tarafına yatırdı. Onun yüzünü görmemek için, akan kanları görmemek için. Onu biraz daha yüzünü yere doğru yanaştırdı ki ensesinden kesmiş olmak için. Ensesinden boynuna doğru kesmek için, onun yüzünü o anda görmemek için o şekilde yatırdı onu. Zaten onu yere yatırdığında, zaten bıçağı eline aldığında, evladım seni kesiyorken rüyamda öyle gördüm dediğinde, o da babacığım istediğini yap, emrolunduğun şeyi yap dediğinde, eline bıçağı aldığında zaten imtihanı kazanmıştı. Zaten artık her şey yerli yerine oturmuştu. İbrahim Aleyhisselam'a Allah neden böyle bir imtihan yaptı? Neden? 86 yaşında baba olursanız anlarsınız. 86 yaşına kadar çocuğu olmamış olan bir insan, elbette ki hem de öyle bir çocuk ki gulam-ı halim, uslu, akıllı ve yarın peygamber olacak olan ve ahir zaman peygamberinin de atası olmaya o şana, o şerefe layık olan bir çocuk. Altın gibi bir çocuk. Ve 86 yaşında saç sakal bembeyaz olduktan sonra dede olacağı yaşta yeni daha evlat sahibi oluyor İbrahim Aleyhisselam. Çok sevmeye başlamıştı onu. Hep onunla vakit geçirmek istiyordu. Allah Azze ve Celle onun kalbindeki İsmail sevgisinin bu derece fazla olmasından hoşnut değildi. Ey İbrahim, oğlunu kes ki, eline bıçağı al ki İsmail sevgisi inmesi gereken yere insin. Normal seviyesine insin. Herkes evladını sever. Evlat sevgisi Allah'tandır. Allah Azze ve Celle bundan o halde neden rahatsızdır? Allah Azze ve Celle aşırısından rahatsız olur. 86 yaşına kadar çocuğu olmamış. Sonra da böyle güzel bir çocuk dünyaya gelmiş kendinden. Allah Azze ve Celle işte İbrahim'in kalbindeki o İsmail sevgisini gördüğü zaman o İsmail sevgisinden de Allah için kurtulması gerektiğini ona anlatmak istedi. Ey İbrahim, onlarca yıl bekledin, onlarca sene evvel, belki 50, 60, 70, 80 sene evvel dua etmiştin. 80 olmasın da haydi 60 sene olsun. Yıllar evvel yani dua etmiştin, yıllar sonra, onlarca yıl sonra duan kabul edildi. Ve şimdi İsmail sevgisi kalbinde büyümüşken, şimdi Allah sana diyor ki, göster bakalım İbrahim olduğunu, göster bakalım 86 yaşında çocuk sahibi olsan da, yine de İsmail'i benden daha çok sevmediğini, benim beni kırmamak için İsmail'i kesebileceğini göster bana. Allah kan içen diğer ilahlar gibi değil, haşa. Allah'ın muradı sadece İbrahim'de teslimiyeti görmekti. İsmail'in kesilmesi değildi. Sadece İbrahim'in o teslimiyeti göstermesiydi. Ve o da o teslimiyeti gösterdi. İkisi de gösterdiler. Felemme esleme. İkisi de teslim olunca ve metellehunil cebin, şakağının üzerine yan tarafına yatırınca zaten mesele bitti. Zaten o zaman İsmail sevgisi inmesi gereken yere indi. Zaten maksat hasıl oldu. Dolayısıyla artık onu kesmesine gerek yoktu. Ve nadeynahu en ya İbrahim. İşte o zaman biz ona ey İbrahim diye seslendik. Bıçak elinde daha bıçağı vurdu mu vurmadı mı tam olarak bilemiyoruz. Kur'an'da o kısım belirtilmemiştir. Yatırdı diyor yere sadece. Yatırdı şakağının üzerine, yatırdı ve işte o zaman biz ey İbrahim diye seslendik kendisine. Bıçak elindeydi. Bıçağı boynuna sürttü mü sürtmedi mi bilmiyoruz. Ve ona denildi ki kat saddakta rüya, ey İbrahim rüyanı tasdik ettin, rüyanı doğruladın, yapman gerekeni yaptın. Sen zaten rüyanı nasıl görmüştün? İnni ezbahuk demedin mi sen oğluna? Seni kesiyorum, öyle gördüm, kestim diye görmedin. Seni kesiyorum. Seni yani yere yatırmışım, elimde bıçak. Zaten böyle görmemiş miydin? Zaten rüyanda böyle değil miydi? Sen onu kestiğini gördün mü? Hayır, görmemişti İbrahim Aleyhisselam. Seni kesiyor vaziyette gördüm diyor. Ve o zaten gerçekleşmiş oldu. O halde bitti, imtihan bitti ey İbrahim. Buraya kadardı. Zaten sana gösterilen de buydu. Bazı kimseler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasını yanlış yorumladığını ya da yanlış anladığını söylerler. Bu İbrahim Aleyhisselam'a karşı cüretli bir ifadedir. Saygısızlık sayılmasa da fakat cüretkar bir ifadedir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam burada inni ezbahuk diyor. İnni zebahtu demiyor ki. Ben seni rüyamda kestim ey İbrahim demiyor ki. Zaten öyle söylüyor. Ben seni rüyamda kesiyorum. Böyle gördüm. Kestim, iş bitti demiyor ki. Neden İbrahim Aleyhisselam yanlış anlamış olsun ki? Ve zaten yanlış anlamış olsaydı o zaman Allah Azze ve Celle kendisini ikaz ederdi. Yahut da bize bu şekilde ifade etmezdi. Allah Azze ve Celle madem ki öyle bir şey, öyle bir ifadede bulunmuyor, o halde demek ki böyle bir yanlış anlama falan yok. Bazı kimseler de Allah'tan korkmaz, mürtet olmuş olan, dinden çıkmış olan, kendini güya Kur'an'ı tefsir ettiğini zanneden bazı mürtetler ise, onlarsa İbrahim Aleyhisselam kınıyorlar bundan dolayı. Diyorlar ki İbrahim yanlış yaptı. Allah İbrahim'i tasdik ettiği halde sen rüyanı gerçekleştirdin. Sana emrolunan şeyi yaptın. İsmail Aleyhisselam da öyle diyor. Emrolunduğun şeyi yap. Demek ki İbrahim Aleyhisselam bununla emrolunmuştu. Fakat onlar öyle laflar söylüyorlar ki haddini bilmez dinden çıkmış olanlar. Kur'an'ı bu ayetlerini inkar ediyorlar da diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam yanlış yaptı. Rüya ile çocuk kesilir mi? Rüya ile olur mu böyle bir şey? Yanlış yaptı diyorlar. Allah İbrahim'e halilim diyor. Allah İbrahim için Allah İbrahim'i halil edindi. Dost edindi diyor. Ve burada da ey İbrahim rüyanı gerçekleştirdin aferin deniyor. Buna rağmen bazı zalimler dinden çıkmış olanlar onlar güya kendilerince Kur'an'ı yorumladıklarını zannediyorlar. Kur'an'da bile hata olabilir diyorlar. Ve bunu misal olarak veriyorlar. Kur'an'da bile hata olamaz mı diyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam hata yapmış olamaz mı diyorlar. İnsan böyle yapar mı diyorlar. Rüyayla çocuğunu keser mi diyorlar. Be hey serseri sen görürsen tabii ki kesemezsin. Ama o İbrahim. Sen İbrahim'den daha mı anlıyorsun Allah'ın muradını, Allah'ın vahyini, neyi emrettiğini? Sen İbrahim Aleyhisselam'dan daha mı anlıyorsun? Ve Allah Azze ve Celle onun yaptığının doğru olduğunu söylüyor. Ve bize bunu kitapta anlatıyor. Ta ki kıyamete kadar konuşulsun diyen. Yanlış bir şey yapmış olsaydı İbrahim yanlış yaptı demez miydi? Peygamberimiz amaya yüzünü ekşitti. Bir kör adam geldi Abdullah İbni Mektum. Bir kör Efendimizin sahabesinden geldi. Efendimiz o sırada konuşma yapıyordu. O kör olduğu için görmedi. Ve dedi ki ya Resulallah bana Allah'ın sana öğrettiklerinden öğretsene. Bir takım şeyler soruyordu. Efendimiz yüzünü ekşitti. Şimdi sırası mıydı dercesine? Başka zaman gelsen olmaz mıydı? Çünkü o anda kabile reislerine konuşuyordu. Sen daha sonra gelsen de olur yani. Şimdi sırası mı yani? Diye yüzünü ekşitti. Allah Azze ve Celle bu kadarcık bir zelleyi bile hemen ikaz etti. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma. Bir ama gelmiş diye yüzünü ekşitti de sırtını döndü. Ondan yüz çevirdi. Allah Azze ve Celle Peygamberimizin bu küçücük zellesini, hatacığı bizim gibiler için hata bile sayılmaz böyle bir şey. Çünkü Peygamberimiz iyi niyetliydi. Sen daha sonra gelsen de olur diyordu içinden. Bunlar Müslüman değiller. Hele bunlara bir anlatayım. Sen zaten Müslümansın. Sen daha sonra gelsen de olur diyordu. O yüzden yüzünü ekşitmişti. Ama Allah Azze ve Celle bunu peygamberine yakıştırmadı. Bundan dolayı bile ikaz ettim. Demek Allah böyle. Peygamberlerin ufacık bir şey gördüğün zaman ikaz ediyor. Demek Allah'ın sünneti budur. Eğer İbrahim Aleyhisselam da yanlış yorumlamışsa, yanlış yapmış ise çocuğunu yere yatırmakla seni keseceğim demekle yanlış yaptıysa böyle büyük bir yanlıştan dolayı Allah onu neden ikaz etmedi o halde? Neden bize bu olayı büyük bir olay olarak anlatıyor? Zalimler, Allah'ın kitabında bile hata arayanlar bunlar başlangıçta mezheplerde hata olamaz mı diyen adamlardı. 80'li yıllarda bunlarla tartışırdık. Bunlar mezheplerde hata olamaz mı diyenler. Mezhep alimleri hata edemez miydi? Edemez mi diyenler. Sonra hadislere nasıl güvenelim ki diyenler. Ne bileyim ben hadistir diyenler. Daha sonrasında ise hadis olsa bile beni bağlamaz, bana Kur'an yeter diyenler. Daha sonrasında işte bu noktaya geldiler. Kur'an'da bile hata olabilir diyecek noktaya geldiler ve kafir oldular. Başlangıcı öyle başlamıştı. Elbette mezhep alimleri hata edebilirler. Ama sen hata etmez misin yani? Mesele mezhep alimleri hata eder mi etmez mi meselesi midir? Onlar hata etmez diyen mi oldu? İnsan değildirler. Vahiy ile idare olunuyorlar, peygamberdirler diyen mi oldu? Onlarınki de bir içtihattır, hata da olabilir tabi. Ama söylenen şey şudur. Onlar bizden daha iyi biliyorlar dini. Söylenen budur. Bir Hanefi Hanefiyim dediğinde, bir Şafi Şafiyim dediğinde o hata etmez demek istemiyor. Diyor ki İmam Şafi, İmam-ı Azam benden daha iyi biliyor. Allah da buyuruyor ki bilmiyorsanız bilenlere sorun. İşte onu yapmış oluyor. Yoksa onlar hata yapmaz, ilahtırlar ya da peygamberdirler demiyor. Öyle dediler. Üstad Kevseri'nin dediği gibi. Evet, mezhepsizlik dinsizlik değil ama dinsizliğin köprüsüdür. Evet, oraya götürüyor. Niceler var ki önce mezhepsiz olmuş, ondan sonra da dinsizliğe kadar da gitmiş. Ve sonunda böyle yorumlar yapacak düzeye gelmiş. Ve saptıkça sapmıştır. Ulemanın izinden gitmeyenler, işin uzmanlarının dediklerine bakmayanlar, kendi kafasından konuşanlar, bu din sadece İmam-ı Azamlara mı geldi, bana gelmedi mi, ben de içtihat yaparım diyenler, müştehit seviyesine gelmediği halde bunların içerisinden hem vallahi hem billah elif lamı bilmeyenler var. Elif B'yi bilmeyenler. Bunlar da böyle konuşuyorlardı. Ve sonunda geldikleri nokta işte o. Kur'an'da bile hata olamaz mı dediler. Mezheplerde hata olamaz mı dediler önce. Sonra hadislerde olamaz mı dediler. Sonra ilerledikçe ilerlediler, saptıkça saptılar ve tamamen uçuruma yuvarlandılar. İbrahim Aleyhisselam'ın bu kıssasını okuyup da İbrahim yanlış yapmış dediler. Kur'an da bunu anlatmakla yanlış yapıyor diyorlar yani. Kur'an'da da hata olabilir diyorlar. Bunlar ateist değil ha, yanlış anlamayın. Bunlar komünist değil ha, yanlış anlamayın. Bunlar dinsiz imansız değil, bunlar Yahudi Hristiyan değil ha. Bunlar bizle beraber namaz kılan insanlardı. Bunlar Kur'an diyorlardı. Başka bir şey kabul etmem diyorlardı. Ben Kur'an'a güveniyorum, diğerlerine dair Allah güvence vermemiştir diyorlardı. Ne bileyim ben hadislerin sahih olduğunu diyorlardı. Bilmiyorsan bilene sorarsın. Sen matematik biliyor musun? Neden onu bilene soruyorsun da buna gelince bilene sormuyorsun? Neden o meselede şüphecisin de diğerlerinde şüpheci değilsin? Neden doktora gidiyorsun, ameliyat oluyorsun? Neden bu meseleye gelince uzmanla kendini teslim etmiyorsun? Böyle dediler ve sonunda Kur'an'da bile hata var demeye başladılar. Allah ise İbrahim Aleyhisselam'ı över der ki قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Ey İbrahim, sen rüyanı tasdik ettin. İmtihanı kazandın yani. اِنَّا كَزَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Biz bu şekilde muhsin olanları, güzel iş yapanları böyle mükafatlandırırız. Demek ki muhsin olmadıkça mükafat da bekleyemeyiz. Demek ki hayırlı işler yapmadıkça, demek ki İhsan etmedikçe bunlar ne güzel muhsinlerdir. İbrahim de İsmail de. Ne demek muhsin? İhsan eden demek. İhsan nedir? Cibril Aleyhisselam peygamberimize ihsan nedir diye sorduğunda peygamberimiz buyurmuştu ki sen Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sanki Allah'ı görüyorsun da öyle secde ediyorsun Allah'a. Bu derecede bir namaz veya bu derece bütün ibadetlerde bu derecede yapmak ibadeti yaparken. Sanki Allah'ı görüyormuşçasına. İbrahim'e ve İsmail'e bir bakın, muhsin değiller midir? Hakikaten de Allah'ın kendilerini gördüğünü anlamış insan hali değil mi bunların hali? Hakikaten de tam bir teslimiyet içerisinde olan insan hali değil mi bunların hali? Öyle. Ve işte ondan dolayı Allah da buyurur ki onları biz, o muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Muhsin, Allah'ı görüyormuş gibi olanlar, o dereceye gelenler, kainat kitabını okuya okuya, tefekkür ede ede, göklere, yeryüzüne, hayvanlara, bitkilere baka baka, Allah'ı adeta görüyor hale gelmiş olanlar ve Allah Azze ve Celle onlara böyle bir zor emir verdiği zaman o emre ittiba edebilenler, teslim olabilenler, işte muhsin olanları Allah böyle mükafatlandırıyor. Yani denilmek isteniyor ki siz Allah'a teslim olun, siz Allah'a güvenin, Allah'ın gösterdiği istikamete girin ve korkmayın gerisinden. Allah size bir yol gösterir. İbrahim Allah'a teslim oldu, Allah ateşten onu kurtardı. İbrahim Allah'a teslim oldu, çocuğunu yere yatırdı, Allah çocuğunu ölümden döndürdü, kurtardı. Allah'a teslim oldu Musa, denize doğru yürüdü, Allah onu denizden geçirdi. Allah'a teslim oldu İsa, Allah onu çarmıhtan kurtardı. Siz de Allah'a teslim olun ve Allah'ın gösterdiği istikamete girin. Allah'ın peygamberlerinin hareket metodunu takip edin. Allah sizi denize doğru mu sürüyor? Allah'ın göstermiş olduğu hareket metodu size denize doğru gidin demek gibi bir şey. Öyle mi düşünüyorsunuz? İsterse öyle olsun. Allah size o denizin içerisinden bir yol açar. Teslimiyet öğretiliyor. Allah elbette ki biliyordu İbrahim Aleyhisselam teslimiyet gösterecek. Elbette biliyordu İsmail Aleyhisselam teslimiyet gösterecek. Allah her şeyi biliyor ama kıyamet gününde kimse itiraz edemesin diye bu olayları gerçekleştiriyor. Kıyamet gününde birileri kalkıp diyecek, ya Rabbi beni de imtihan etseydin, ben de şöyle olurdum, böyle olurdum. O yüzden bizi de imtihan ediyor. Beni imtihan etmedin ki ya Rabbi, zor imtihanlara soksaydın ben de kazanırdım, kazanacak adamdım aslında demeyelim diye bizi de imtihan ediyor. Bulunduğumuz asırda küfür hakim durumda her tarafta. Allah Azze ve Celle bize fırsat veriyor. Haydi diyor, İbrahim olmak istiyorsanız, İsmail gibi olmak istiyorsanız, haydi sizin bulunduğunuz zamanda da kendinizi feda edebileceğiniz bir ortam var. Haydi Nemrutlarla mücadele edin. Haydi Firavunlarla mücadele edin de yükselin. Size fırsat veriliyor. Ve bu şekilde Hazreti İbrahim Aleyhisselam yükseldi. Ve İsmail, ikisi de birlikte yükseldiler. Çünkü ikisi de teslim oldu. İnne hâze lehuvel belâul mubîn. İşte bu apaçık bir bela idi. Apaçık bir imtihan idi. Zor bir imtihan idi. Apaçık bir imtihandı. Allah Azze ve Celle açıkça Hazreti İbrahim'i bile imtihan etti. Bizi mi imtihan etmeyecek? İbrahim Aleyhisselam'ın derecesi belliydi. Buna rağmen yine de imtihana sokuldu. Bizim derecemiz de belli. Ne kadar aşağılarda olduğumuz da belli. Yukarılarda olan İbrahimler, Musalar bile böyle imtihanlara sokuluyor. Aşağılarda olanlar imtihana sokulmaz mı? Üniversite talebesi bile imtihana giriyor. Son sınıfa gelmiş, hala son sınıfta bile imtihana giriyor. İlkokul talebesi mi imtihana sokulmayacak? Olur mu öyle şey? Üniversiteye kadar gelmiş, imtihanlardan geçmiş. Son sınıfa gelmiş, yine de imtihana sokuluyor. Nasıl olur da ilkokul bebesi imtihana sokulmaz? Nasıl olur da daha yeni başlayanlar, yolun başında olanlar imtihana sokulmaz? Olur mu öyle? İmtihanlara sokulacağız. وَفَدَيْنَهُ بِزَبْهِنْ عَظِيمٍ. Ve Allah Azze ve Celle buyurur ki biz ona bir zeb-i azim ile, büyük bir koç ile fidye verdik. Onun, ona yani bir koç verdik. İbrahim aleyhisselam birden bir döndü baktı ki bir koç var yanında. Bazı rivayetlerde buyurur ki dağ keçisiydi. Bazı rivayetlerde ise bunun koç olduğu ifade olunur. Her neyse, zeb-i azim olduğu için, büyük bir koç olduğundan, büyük bir hayvan olduğundan dolayı dağ keçisi diyenler de olmuştur. Önemli değil. Önemli olan Allah Azze ve Celle İsmail'i kurtardı. İbrahim'i kurtardı. O zor imtihandan ikisi de geçtiler. Zaten eline bıçağı aldığı zaman, çocuğun yere yatırdığı zaman zaten imtihanı kazanmıştı. Zaten artık İsmail sevgisi normal seviyesine inmişti. Artık o saatten sonra İbrahim, İsmail'i sevmesi gerektiği kadar sevecekti. Aynı zamanda da Allah'a kendisini ispat etmişti. Rabbim, hiçbir şeyi senden daha çok sevmiyorum. Evet, İsmail'i çok seviyorum ama hiçbir zaman senden daha çok sevmiyorum. Çünkü sen beni yarattın, İsmail değil. Sen beni insan yaptın, İsmail değil. Sen beni peygamber yaptın, İsmail değil. Sen benim rızkımı veriyorsun, İsmail değil. Herkesin bir İsmail'i var. Düşünün, sizin İsmail'iniz nedir? Ben de düşüneyim, benim İsmail'im nedir? Herkesin bir İsmail'i var, onu kesmelim. Kalbindeki sevgisini olması gereken yere indirmeli. Kalbinizde neyi en çok seviyorsanız işte o İsmail'dir. Allah Azze ve Celle'nin önüne çıkardığınız her şey İsmail'dir. İsmail'in de ötesidir. Haşa İbrahim Aleyhisselam İsmail Allah'ın ötesine, önüne, üstüne çıkarmış değil tabii ki. Ama bu bizim için söz konusu olabilir. Allah Azze ve Celle'den daha fazla bir şeyi seviyor olabiliriz. Dikkat etmeliyiz. Allah'ın üstüne hiçbir şeyi çıkarmayalım. Gerisinden korkmayalım. Kalbimizde Allah'tan daha fazla ne sevdiğimiz bir şey olsun, ne de Allah'tan daha fazla itaat ettiğimiz bir şey olsun. Allah'ın ve Resulünün önüne hiçbir şeyi geçirmeyelim. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulihi. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve geçirmeyin. Ne kendinizi geçirin, ne de başkalarını geçirin. Ne çocuğunuzu, ne de devletinizin başındakini. Hiç kimseyi Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmeyin. İsmail'iniz neyse, İsmail'inizi Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmeyin. Onun davası uğrunda her şeyinizi ortaya koyabilmelisiniz. Ne malınızı, ne makamınızı Allah'ın ve Resulünün ve onların davasını önüne geçirmeyin. Ve Allah Azze ve Celle ona bize bu azim verdi. Böyle davranınca Allah da elbette ki ona öyle davrandı. Ve onu o büyük imtihandan kurtardı. Neden acaba buna büyük kurbanlık denilmiştir? Zebhu azim, neden böyle ifade olunuyor? Bazı rivayetlerde koyunun çok büyük olduğu söylenmiştir. Ondan dolayı deniyor. Kanaatimce bu biraz zayıf görünüyor. Mesele o olmasa gerek. Mesele başka birçok müfessirin de ifade ettiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ı bu büyük beladan, bu büyük imtihandan kurtaran koç büyük sayılmaz mı? Burada mecaz kastediliyor. Manen büyük yani. Manen büyük olan bir koç, bedenen büyük olması önemli değil. Manen büyük İbrahim'i kurtarıyor bu beladan, bu imtihandan. İsmail'i kurtarıyor. İbrahim'i ve İsmail'i kurtaran koç büyük sayılmaz mı? Nasıl ki mesela diyelim ki önemli bir insanı öldürmek üzere iken birileri, mesela birisi gelse ona yardım etse, o yardım büyük bir yardım sayılmaz mı? Kurtaran elbette ki Allah'tır ama hani o da yardım etti, kurtuluşuna vesile oldu diyelim. İnsanlar hani kurtardı derler ama o tabiri kullanmak istemiyorum. Kurtuluşuna vesile olduysa mesela, önemli bir insanın kurtuluşuna vesile olan adam, kendi canını belki ortaya koyarak, önemli bir insanın kurtuluşuna vesile olan adam, o önemli bir hizmet yapmış olmaz mı? İşte Allah Azze ve Celle onu kastediyor olsa gerek. O koç önemli bir koçtu. Büyük bir koçtu, yani büyük bir görev ifa etti. Çünkü İsmail'in yerine kurban oldu. Çünkü İsmail'in kurtuluşuna vesile oldu. Onun yerine kurşun yedi adeta. Bir önemli insanın yerine kurşun yiyen adam gibi. Onun yediği kurşun önemli bir kurşun değil midir? Bazı görüşlere göre ise o koç bir hayvandan doğmamıştı. Allah Azze ve Celle tarafından ol emriyle yaratıldı. Onun için Allah ona zebhu azim diyor diyenler de olmuştur. Onun büyük olması bundan dolayıdır diyenler. Yani bir hayvandan doğmamış ama Allah Azze ve Celle tarafından ol emriyle yaratılmış olduğundan dolayı. Kanaatınca ayette şuna da işaret olsa gerek. Allah Azze ve Celle koyun keseceğiniz zaman büyüğünden kesin demek istiyor da olabilir. Çünkü madem ki Rabbiniz için kesiyorsunuz, madem ki Hazreti İbrahim'in hatırası için kesiyorsunuz, madem ki o büyük olayı hatırlıyorsunuz, büyük olayı hatırlarken büyük bir kurbanlık kesin ki, zaten gene siz yiyorsunuz etini, sonuçta sizden takva ulaşıyor, Allah yolunda harcadığınız para ona ulaşıyor. Yoksa etini gene yiyecek olanlar sizlersiniz. Ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki daha fazla takva sahibi olmanız için zebh-u azime dikkat edin. Büyük kurbanlıklara önem verin. Ve sonra ve terekne aleyhim fil ahirin. Ve biz gelecek nesillerin arasında İbrahim'e bir şan ve şeref bıraktık. İbrahim'in ve İsmail'in şanı şerefi yüksek oldu. Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Kezalike nezil muhsinin. İşte biz muhsin olanları, güzel iş yapanları ve yaptığı işi güzel yapanları, muhsin olanları bu şekilde mükafatlandırırız. Yani bırakmayız. Onlar teslimiyet gösterirler. Onlar Allah'a olan sevgilerini, muhabbetlerini ispat ederler. Ve biz de onlara kolaylık gösteririz. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Kim İbrahim olursa, İsmail yere yatırır, eline bıçağını alırsa, Allah da ona bir koç gönderir. İbrahim oğul, oğlun da İsmail olur. Sen İbrahim, çocuğun da İsmail olursa Allah da size bir çıkış yolu gösterir. Çünkü Kur'an öyle buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir mahreç, bir çıkış yolu gösterir. Çıkacağı bir yol kılar ona. Bir yol açılır önünden, deniz bile çıksa önüne. Bir bakmış ki kurtuluvermiş. Böyle olaylar çok olmuştur. Allah Azze ve Celle'nin son saniyede yardımını görenler çoktur. Son anda bir şey oluverir ve kurtuluverir. Bunu görenler çoktur. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden burada der ki kezalike neczil muhsinin. O muhsin olanlar işte biz bu şekilde mükafatlandırırız. İnnehum min ibadinel mu'minin. O bizim mümin kullarımızdan idi. İbrahim bizim mümin kullarımızdan idi. Ve sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a İsmail'den sonra İshak'ı da verdiğini ifade eder. Ondan sonra ve beşernahu bi İshak'a nebiyyen mines salihin. Sonra İbrahim'e bir de İshak'ı verdik. Ateşten kurtulduktan sonra duası kabul edildi. yıllarca sonra da olsa ona İsmail verildi. Şimdi burada da imtihanı kazandı. Bu imtihan da bittikten sonra Allah Azze ve Celle ona bu sefer İshak'ı veriyor. Bu kesilecek olan çocuğun İsmail mi İshak mı olduğu üzerinde bir takım tartışmalar olmuştur. Ama burada görüyoruz ki bu olay anlatıldıktan sonra bu kesme olayı, kesme girişimi, bu teslimiyet ortaya konulduktan, bu kıssa anlatıldıktan sonra Allah Azze ve Celle İshak'ın kıssasına geçiyor ve İshak'ın da İbrahim'e verildiğini, ikinci çocuk olarak İshak'ın verildiğini ifade ediyor. Yaklaşık 13-14 sene kadar sonra İsmail, yani 13-14 yaşındayken İshak dünyaya geldi. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki o olay olmuştu, sonra İshak dünyaya geldi. Demek ki o olayda kesilmek istenilen çocuk İshak değil, İsmail'dir. Yahudiler o olayda kesilecek olan çocuğun İshak olduğu üzerinde ısrar edip dururlar. Kendilerinin atası İshak olduğu için, Arapların atası ise Hazreti İsmail olduğu için, Peygamberimiz İsmail'in soyundan olduğu için onu kabul etmek istemezler. O kesilmek istenilen çocuk İshak'tı derler. Halbuki bu kendi kitaplarına da terstir. Kendi kitaplarında da önce İsmail'in doğduğu, 86 yaşındayken İbrahim Aleyhisselam, İsmail'in dünyaya geldiği, sonra İbrahim Aleyhisselam 100 yaşına geldiği zaman da İshak'ın dünyaya geldiği kendi kitaplarında da vardır. Ve o olay gerçekleştiği zaman İbrahim Aleyhisselam'ın tek bir çocuğu vardı diye kendi kitaplarında da kayıtlıdır. Bir çocuğu vardı. Madem ki bir çocuğu vardı, o halde o İsmail olmak zorundadır. Çünkü siz zaten kendi kitaplarında bile önce doğanın İsmail olduğu söyleniyor. Ve bir çocuğu varken bu olayın olduğu da onların kitaplarında belirtiliyor. O halde onun İsmail olduğu kesinlikle anlaşılmış oluyor. Ömer bin Abdülaziz rahimehullah Yahudi alimlerinden birisine bunu sormuştu. Dedi ki kesilmek istenilen çocuk İsmail miydi, İshak mıydı? O Yahudi alimi daha sonra Müslüman olmuş birisiydi. Dedi ki ya emirel müminin, vallahi dedi o İsmail idi. Fakat bizim Yahudiler dedi, İsmail'i sevmediklerinden, onun soyundan gelmediklerinden dolayı ısrar edip duruyorlar. İlla İshak'tır deyip duruyorlar. Hakikatte öyle değil dedi, o İsmail idi. Burada da ifade olunduğu gibi zaten o olay olduktan sonra İshak müjdeleniyor. İshak ondan sonraki sene doğacak daha. Ve aynı zamanda İshak'ın ardından Yakub'un da ona, yani İbrahim Aleyhisselam'a müjde olarak verildiği ifade olunur. Allah Azze ve Celle buyurur ki biz İshak'ı ona müjdeledik. Salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik ve başka bir ayette ise buyurur ki İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. Yakup İshak'ın oğludur. Dolayısıyla İshak Aleyhisselam'ın hayatta kalması lazım ki böyle bir zebih olayı, böyle bir kesme olayı onun başına gelmemiş olması gerekir. Çünkü İshak'ın ardından Yakub'un verileceği bildiriliyor. İshak büyüyecek, evlenecek, çocuğu olacak ki ondan Yakup dünyaya gelecek. Eğer kesilecek olursa o zaman Yakup ondan nasıl dünyaya gelecekti? Böyle bir şey mümkün değildi. Madem ki İshak'ın ardından Yakup'u da müjdeledik buyuruyor. Demek İbrahim Aleyhisselam hayattayken İshak'ı görecek ve ardından onun çocuğunu da görecek. Yani torunu Yakup'u da görecek. Demek ki görecek, İbrahim Aleyhisselam bunu biliyor. Yakub'u göreceğini biliyor. İshak'ın oğlunun olacağını biliyor. O zaman imtihan olmuş olur mu? İmtihan olur mu o zaman? Besbelli ki İshak'ı kesemeyecek. Eğer keserse nasıl İshak'tan Yakup dünyaya gelecek? Dolayısıyla O zaman zaten imtihan olmuş olmazdı. Onun için İshak daha olmadan evvel İsmail'in başından geçmiş olması gerekir bu olayın. Aynı zamanda o koçun boynuzları Mekke'de Kabe'de asılıydı. Ta Peygamberimiz zamanında da hala asılı olarak dururdu. Mekke'nin müşrikleri o boynuzların o koçun boynuzları olduğunu söylerlerdi. Ta Haccac zamanına kadar o orada kaldı. Boynuzlar Kabe'de asılı olarak duruyordu. Bütün Araplar biliyorlardı. Bu İsmail'in yerine fidye olarak verilmiş olan koçun boynuzudur. Hepsi bunu biliyorlardı. Eğer kesilen İsmail değil ise, kesilmek istenilen İsmail değil ise, o zaman İsmail'in evladının elinde neden o koçun boynuzları duruyordu? Neden onu saklıyorlardı? Demek ki kesilmek istenilen İsmail idi. Ve İsmail aleyhisselam Mekke'de yaşadı, biliyoruz. Anası Hacer'le beraber onlar Mekke'de idiler. İshak ise Şam taraflarında yaşadı, onu da biliyoruz. Demek ki kesilmek istenilen İsmail idi. Ve şunu da çok iyi biliyoruz ki bugün Tevrat ehlinin böyle bir bayramı yoktur. Yahudilerin böyle bir bayramı yok. Eğer o kesilmek istenilen İshak ise, o zaman neden onlarda böyle bir kurban bayramı yok? Neden İsmail oğullarında, bizlerden, ümmet-i Muhammed'de böyle bir bayram var? Neden onların böyle bir bayramı yok? Onlar neden hem İshak diyorlar hem de kurban bayramını kutlamıyorlar, onun hatırasını devam ettirmiyorlar? Neden onlar da kurban bayramı gerçekleştirmiyorlar? Sadece ve sadece İsmail aleyhisselamın şerefini örtbas etmek için İshak deyip duruyorlar. Irkçılık yapıyorlar. Ne fark eder? Ha İshak ha İsmail. İkisi de İbrahim'in çocukları. Hepsi de Adem'in evladı. Bu nasıl bir ırkçılıktır? İsmail de onların amcası oluyor aslında. Kendileri İshak'ın çocukları ise, torunları ise, İsmail de onların amcasıdır, ne fark eder? Ama o kadar ırkçıydılar ki Yahudiler, o kadar ırkçıydılar ki amcalarını bile o şerefe layık görmemek için yalan uydurdular. Madem ki İshak idi kesilmek istenilen, o zaman sizde neden kurban bayramı yok? Neden o koçun boynuzları Kabe'de duruyordu da 2400-2500 sene, 2600 sene hatta, neden orada kaldı da, neden sizin elinizde değildi? O koçun boynuzları neden Şam tarafında değildi de Mekke'deydi? İshak aleyhisselam Şam tarafında yaşamıştı. Bizim için bunun bir ehemmiyeti söz konusu değil. Ha İsmail ha İshak, ikisi de peygamber. Fakat onların üzerinde durduğu husus ırkçılık olduğu için, İsmail aleyhisselamın soyundan geldiği için Peygamberimiz ve ümmeti Muhammed, İsmail evladı olduklarından dolayı onlar onu hazmedemiyorlar ve inkar ediyorlar. Yoksa kendi kitaplarında bile ilk çocuğun İsmail olduğu ifade olunuyor. Bizim alimlerimizden de birkaç tane bu görüşte olanlar olmuş ise de, İbn Cerir gibi, sahabeden de İbn Abbas gibi bazılarından böyle bir rivayet gelmiş ise de, fakat İbn Abbas'tan gelen asıl rivayetlerde o kesilmek istenilen çocuk İsmail idi. İbn Abbas'tan İshak diye bir rivayet de var. Fakat esas olan rivayetlerde o İsmail olduğunu söylemiştir. İmam Ahmed'in oğlu Abdullah babasına bu soruyu sorduğu zaman, babam kesilmek istenilen İsmail miydi, İshak mıydı dediğinde, İmam Ahmed İbni Hanbel, oğlum demişti, o kesilmek istenilen İshak değildi, İsmail idi dedi. 750 bin hadis bilen İmam Ahmed İbni Hanbel onun İsmail olduğunu söylemişti. %99 alimlerimizin görüşü budur. Ve kesilmek istenilen İsmail'dir diye kesin olarak karar vermek mümkündür. Ve burada Allah Azze ve Celle ve beşşernâhu bi İshâka nebiyyen mine salihîn dedikten sonra ve bârekne aleyhi ve ale İshâk, onu da İshâk'ı da yani İbrahim'i de İshâk'ı da demek olabileceği gibi İsmail'i de İshâk'ı da demek olabilir. Her ikisini de mübarek kıldık. İsmail'i de mübarek kıldık, İshak'ı da mübarek kıldık. Yahut İbrahim'i de mübarek kıldık. Çünkü bebarekne aleyh buyuruyor. Buradaki zamirin İbrahim'e gitmesi de mümkündür, İsmail'e gitmesi de mümkündür. Ama ayetin devamında ve min zürriyetihime ifadesinden onların zürriyetinden de muhsin olanlar var. İşte onlara ve zalimun li nefsihi mubin ve açıkça nefsine zalim olanlar da var. Buradan anlıyoruz ki o ikisinin zürriyetinden ifadesini anlıyoruz ki İbrahim olmasındansa İsmail olma ihtimali daha yüksek. İsmail ve İshak'ın zürriyetinden demesi daha uygun. İbrahim ve İshak'ın zürriyetinden demesi çok uygun düşmüyor. Yani oradaki zamiri onu mübarek kıldık derken o derken kim yani? İbrahim mi İsmail mi? Ve barekna aleyh derken oradaki zamir kimi kastediyor yani? Onu mübarek kıldık derken İbrahim'i mi İsmail'i mi? Buradan sonraki ifadeden anlıyoruz ki İsmail olması ihtimali daha yüksek. Ve min zürriyetihime diyor çünkü. O ikisinin zürriyetinden İbrahim'le İshak'ı kastetme ihtimali zayıftır. Çünkü İbrahim'in zürriyeti zaten İshak'tır. O yüzden bunları mukabil olarak birbirine mukabil olarak söylemek uygun düşmez. Çünkü İbrahim İshak'ın babasıdır. O yüzden İbrahim'in zürriyeti ve İshak'ın zürriyeti şeklinde söylenilmesi uygun gelmiyor, yakışmıyor. Ama İsmail de onun oğludur, İshak da onun oğludur. Dolayısıyla ikisinin zürriyetinden demek daha uygun düşer. Ve işte Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onu da İsmail'i de İshak'ı da mübarek kıldık. Ve min zürriyetihime muhsin. Ve onların ikisinin zürriyetinden de İbrahim de olabilir dediğim gibi İsmail'den. İsmail olma ihtimali daha yüksek. İsmail ve İshak'ın zürriyetinden de muhsin olanlar kıldık. Onları da mübarek kıldık. Ama bir kısmı da öyle değil. Ve zalimun li nefsihi mubin. Bir kısmı da nefsine karşı çok zalimdir. Bir kısmı da nefsine karşı zalimdir. Onları mübarek kılmadık. İşte hatırlayın Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı imtihanlardan geçirdikten sonra imtihanları kazanınca inni ca'iluke linnâsi imâme dediği zaman sen insanlara imam yapacağım imtihanı kazandın dediğinde o ne demişti? Dedi ki ben min zürriyeti, ya Rabbi zürriyetimden de imamlar gönder. Zürriyetimden de toplumlara lider olacak olan öncüler gönder. O zaman Allah onun duasını kabul etmişti ama şu şartla قَالَ لَا يَنَالُ وَحْدِ الظَّالِمِينَ. Ey İbrahim senin neslinden zalim olmayanların içerisinden imamlar göndereceğim. Ama zalimler için böyle bir söz vermiyorum. La yenalu ahdi zalimin. Zalimler benim sözüme erişemez. Ben onlar için bir söz vermiyorum. İşte Allah Azze ve Celle İbrahim'in neslinden imamlar da yarattı. Zalimler de tabii ki oldu. Bütün peygamberler İshak'ın soyundan geldi. En son peygamber de İsmail'in soyundan geldi. Ve Allah Azze ve Celle bütün peygamberler İbrahim'in soyundan gönderdi. Böyle büyük imtihanları kazanmış olan birisinin soyundan Allah Azze ve Celle İbrahim'i bir teslimiyet bize nasip eylesin. Ya Rabbi derecemizi yükselt. Ya Rabbi sana tevekkül eden, sana teslim olanlardan olmayı nasip et. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.